Ayrım 9, sayfa 92. Ama 719. gece olunca demiş ki, ve yolculuk sırasında onu bir an bile terk etmedi ve tahtirevanından sadece beni görüp teşekkür etmek maksadıyla tüm dost yüreğiyle güven ve minnet dolu bir konuşma yapmak için bir kez inmekten öte ayrılmayıp ona eşlik etti. Ben de içimden sevinç duyarak kendi kendime ve işte Abdullah, artık Utbe'nin sonsuza dek dostu oldun. Çünkü sen kendi duygularını unutarak onu Raiye ile birleştirip gönlünü kazandın. Bir gün hiç kuşkulanma, özverin ödülünü alacaktır hem de fazlasıyla. Utbe'nin sevgisini sen de en arzulanan ve en hoş şekliyle tanıyacaksın diyordum. Medine'ye yürüyüşümüz sonunda kente ulaşmaya bir gün kalmışken akşam bastırınca dinlenmek üzere küçük bir vahada durduk. Yöremiz tam bir sakinlik içindeydi ve mehtabın ışığı bize gülümsüyor gibiydi. Ve başlarımızın üzerinde genç kızlar gibi tatlı tatlı salınan 12 hurma ağacı gece rüzgarlarının şarkılarına dallarının hışırtılarıyla eşlik ediyorlardı. Biz eski günlerde dünyayı kuranlar gibi huzur dolu zamandan, suyun tazeliğinden, çimenin ve tatlı havanın serinliğinden keyif alıyorduk. Ama ne yazık ki kanat takılsa bile talihten kaçılmıyor. Dostum Utbe de derin acılara boğulurcasına onun sakınılmaz acı bardağını bir yudumda içecekti. Gerçekten birdenbire dinlenmemizden haykırışlar ve uğurtular kopararak üzerimize çöken silahlı atlıların müthiş bir saldırısına uğrayarak alıkonduk. Bunlar Şeyh El-Gitrif tarafından kızlarının kaçırılması için gönderilen Beni Süleym kabilesinin silahlı atlılarıydı. Çünkü Şeyh çadırların olduğu yerde konukseverlik yasalarını çiğnemeye cesaret edemediğinden çöl yasalarını ayak altına almadan üzerimize saldırı düzenlemek için bizim uzaklaşmamızı beklemişti. Ama buna Utbe'nin ve atlılarının yürek pekliğini hesaplamadan gelişmişti. Bunlar Beni Süleym saldırısına karşı durdular. Ve onların büyük bir bölümünü öldürdükten sonra hepsini kaçırarak bozguna uğrattılar. Ama kargaşa sırasında dostum Utbe de bir mızrak darbesi aldı ve dinlenme yerine döndüğü zaman kollarımda öldü. Bunu gören genç raiye büyük bir çığlık kopardı ve sevgilisinin cesedi üzerine kapandı. Ve bütün geceyi onun matemini tutarak geçirdi. Sabah olunca onun da umutsuzluktan ölmüş bulunduğunu gördük. Tanrı ikisinden de merhametini esirgemesin. Onlar için kumda iki mezar kazdık ve onları birbirinin yanına gömdük. Ve ruhumuz yas içinde Medine'ye döndük. Ben de orada görülecek işlerimi gördükten sonra kendi ülkeme döndüm. Ama 7 yıl sonra içimi kutsal yerleri yeniden ziyaret etme arzusu kapladı. Ruhum da Utbe ile Raiye'nin kabirlerini ziyaret diledi. Orayı Ensari kabilesi üyelerinin saygıyla dikilmiş olduğu cinsi bilinmeyen güzel bir ağacın gölgesine bürünmüş gördüm. Ve ağacın gölgesinde mezar taşına oturup ruhum keder içinde ağladım. Benimle oraya gelenlere dostlarım, benimle birlikte Utbe ile Raiye'nin ölümüne ağlayan bu ağacın adı nedir söyleyin bana dedim. Bana ona aşıklar ağacı derler diye yanıt verdiler. Tanrı'nın barışı üzerinde olarak mezarının üzerinde ağlayıp duran ağacın gölgesinde sonsuza dek yatasın ey Utbe. İşte aşıkların mezarı üzerine bildiğimin hepsi bu ey bahtı güzel şah demiş Şehrazat. Sonra Şah Şehriyar'ın bu öyküyle ruhunun karardığını görerek aynı gece çabucak Hint'in öyküsünü, onun boşanmasını ve yeniden evlenmesini anlatmış. Hint'in boşanması. Anlatırlar ki El Nema'nın kızı genç Hint, zamanının genç kızları içinde en güzeliymiş. Gözleri, inceliği ve çekiciliği bir karacanın gibiymiş. Dolayısıyla güzelliğinin ünü Irak valisi El Haccac'ın kulağına kadar ulaşmış. Haccac bin Yusuf, 661-714 yıllarında yaşamış, bir ara Irak valiliği de yapmış ünlü Arap komutan. Ve vali onunla evlenmek istemiş. Hint'in babası evlenmeden önce kendisine 200 bin gümüş dirhem, boşanma halinde de bir diğer 200 bin gümüş dirhem merh ödenmesi koşuluyla valiye olumlu yanıt vermiş. El Haccac da tüm konuları kabul edip Hint'i evine getirmiş. Oysa El Haccac tüm acılığını ve felaketini duyarak cinsel güçsüzlük çekmekteymiş. Ve dünyaya kıçı tıkanık ve zebbi biçimsiz olarak gelmiş bulunuyormuş. Ve yapısı böyle olduğundan çocuk yapamayı reddetmek üzereyken şeytan anasına insan şekline bürünerek görünmüş ve çocuğunun yaşamasını istiyorsa ona süt yerine 2 kara keçinin, 1 kara tekenin ve 1 kara yılanın kanını içirmesini önermiş. Ana da bu öneriyi kabul ederek istediği etkiyi sağlamış ama kesinlikle Tanrı'nın değil, şeytanın verisi olarak yine de cinsel güçlük ve biçimsizlik çocuğa özgü kalmış ve bu halde ergenlik çağına ulaşmış. Böylece El-Haccac bir kez Hint'i evine getirdikten sonra içini arzu kavurduğu halde sadece gündüzleri yine de ona dokunmaya cesaret etmeksizin onu görerek uzun bir süre geçmiş. Hint onun bu davranışının nedenini çok geçmeden anlamış ve esire kızların önünde bu durumdan şikayette bulunmuş. Günün birinde El-Haccac adet ettiği gibi gözlerinin güzelliğinden zevk almak üzere onu görmeye gelmiş. Hint sırtı kapıya dönük ve bir aynaya bakmakla uğraşarak şu dizeleri okuyormuş. Hint, soylu Arap kanından doğmuş kısrak olsan da sefil bir katırla yaşamaya hükümlüsün işte. Oh, beni bu lal rengi kumaştan kurtarın, deve tüyünden kaba giysilerimi geri verin. Kabilenin kara çadırlarının çölümün yelleriyle çatırladığı yerlere dönmek için bu nefret verici saraydan uzaklaşacağım. Orada flauta ve meltem çadırın delikleri arasından tek düze birbirini yanıtlar ve bu bana utların ve tamburların musikisinden daha tatlı gelir. Ve kabilenin aslan kanıyla beslenmiş gençleri güçlüdür ve aslanlar kadar yakışıklıdır. Buradaysa Hint ardında ürün bırakmaksızın sefil bir katırın yanında ölüp gidecek. El-Haccac, Hint'in kendisine bir katıra benzettiği şarkısını duyunca düş kırıklığıyla dolu, karısı varlığının ve dışarı çıkışının farkına varmaksızın odadan ayrılmış. Ve hemen Tahir'in oğlu Kadı Abdullah'ı boşanma sağlamak üzere yanına çağırmış. Abdullah da Hint'in yanına girmiş ve ona "Ey El-Nema'nın kızı! İşte El-Haccac, Ebu Muhammed sana 200 bin dirhem göndererek beni aynı zamanda senden boşamak için gerekli işlemleri yapmakla görevlendirdi." demiş. Hint, "Tanrı'ya şükürler olsun. İşte dileğim yerine geldi ve babamın yanına dönmek üzere özgür kaldım. Ey Tahir'in oğlu, sen bana bu can sıkıcı köpekten kurtulduğumu bildirmekten daha iyi bir haber veremezdin. Bu 200 bin dirhemi bana getirdiğin mutlu haberin armağanı olarak kendine sakla." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 720. gece olunca demiş ki, "Bu 200 bin dirhemi bana getirdiğin mutlu haberin armağanı olarak kendine sakla." demiş. Hal böyleyken Halife Abdülmalik bin Mervan, Hint'in eşsiz güzelliğini ve zekasını işiterek onu arzulamış. Ve onunla evlenmek için haber göndermiş. Ama kız kendisine bir mektup göndererek, Tanrı'ya övgüler ve halifeye saygı sözcükleri sıraladıktan sonra ona, "Bil ki ey emirül müminin, koklamak için burnuyla dokunarak köpek testiyi kirletmiştir." diye yazmış. Bu mektubu alan halife kahkahalarla gülerek ona şu yanıtı vermiş. "Ey Hint, eğer köpek burnuyla dokunarak testiyi kirletmişse onu 7 kez yıkarız ve kullanım sağlayarak temizleriz." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Hint, kendisinin karşı çıkmalarına karşın halifenin onu büyük bir arzuyla istediğini görerek boyun eğmekten başka bir şey yapamamış. Önerisini araya bir koşul sokarak kabul etmiş. Ve bunu ikinci bir mektupta övgüler ve saygı sözcükleri sunduktan sonra, "Bil ki ey emirül müminin, tek bir koşulla sana gelmek üzere yola çıkarım. O da El-Haccac'ın bu yolculuk boyunca devemi dizginini tutarak sarayına kadar götürmesidir." şeklinde açıklamış. Bu mektup ilkinden de fazla halifeyi güldürmüş. Ve hemen El-Haccac'a haber göndererek Hint'in devesini saraya kadar götürmesini buyurmuş. El-Haccac tüm can sıkıntısına karşın halifenin buyruklarına boyun eğmekten başka bir şey yapılamayacağını biliyormuş. Dolayısıyla yalın ayak Hint'in konutuna kadar gitmiş. Hint de tahrivana binmiş ve yol boyunca tüm ruhuyla El-Haccac ile eğlenip durmuş. Ve süt anasına seslenerek ona, "Ey süt anne, tahtirevanın perdelerini hele biraz arala." demiş. Süt ana da perdeleri aralayınca Hint başını aradan çıkarıp yere çamurun ortasında bir altın dinar fırlatmış. Ve eski kocasına doğru dönerek, "Ey asaletli, bana şu gümüş parçasını veriver." demiş. El-Haccac da yerden parayı alarak onu, "Bu bir gümüş parçası değil, bir altın dinar." diyerek Hint'e uzatmış. Hint de gülmekten katılarak, "Çamurun kirine karşın gümüşü altına çeviren Tanrı'ya övgüler olsun." diye haykırmış. Ve Haccac bu sözlerle Hint'in onu küçültmek için bir başka imada bulunduğu anlayarak öfke ve utançtan kıpkırmızı olmuş. Ama başını eğmiş. Artık halifenin eşi olmuş bulunan Hint'e karşı hissettiklerini saklamak zorunda kalmış. Şehrazat bu öyküyü anlattıktan sonra susmuş. Şah Şehriyar da ona, Bu öykü Şehrazat, hoşuma gitti. Ama şimdi harika bir öykü duymak isterim. Eğer böylesini bulamayacaksan söyle de bileyim, demiş. Şehrazat, eğer izin verirsen sana şimdi anlatacağım öyküden daha harikası var mıdır acaba, diye haykırmış. Şah da, anlat bakalım, demiş. Bakireler Aynası'nın harika öyküsü. Ve Şehrazat Şah'a demiş ki, bana kadar ulaştı ki ey bahtı güzel Şah, ey yüce fikirlerle donanmış kişi, eski zamanlarda ve çağlar ve yaşanmış anlar içinde Basra kentinde hoş, cömertlik ve yiğitlikle, soyluluk ve kudretle dolu ve adı Sultan Zeyn olan hayran olunacak kadar genç bir hükümdar varmış. Ama bu genç ve hoş sultan onu enine boyuna dünyada eşi bulunmaz kılan yüce niteliklerine ve her çeşitten tanrı verilerine karşın müthiş bir servet savurganı, ne engel ne kural tanıyan tutumsuz biriymiş. Öyle ki açık elinin cömertliği içinde son kertede hırslı gözlerine verdiği görkemli bağışlarla ve sarayında barındırdığı her renkten ve her boydan sayısız kadına yaptığı harcamalarla ve her gün aşırı ödemelerle kendisine tadına baksın diye sağlanan bakire yeni esirelerin boyna satın alınışlarıyla sonunda yüzyıllardan beri ataları sultanların ve fatihlerin biriktirdiği geniş hazineleri tümüyle tüketmiş. Ve veziri bir gün yanına gelip elleri arasından yeri öptükten sonra ona altın sandıklarının kuruduğunu ve ertesi gün saray müteahhitlerine ödeme yapılamayacağını bildirmiş. Ve bu kötü haberi verdikten sonra kazığa oturtulurum korkusuyla geldiği gibi gitmekte acele etmiş. Genç Sultan Zeyn böylece tüm servetinin tükendiğini öğrenince bahtın kara günleri için servetinden bir kısmını saklamayı düşünemediğine pişman olmuş. Ve ruhunda kederin sınırlarına ulaşırcasına keder duymuş. Ve kendi kendine ey Sultan Zeyn, sana sevdiğin gözdelerini, genç cariyelerini, karılarını kendi bahtlarına terk ederek, devlet işlerini yüzüstü bırakarak ve yoksun kaldığın ata yadigarı tahtını elde etmek isteyenlere bağışlayarak buradan gizlice kaçmaktan başka çare kalmıyor. Çünkü servetsiz ve onursuz bir şah olmaktansa Tanrı yolunda bir dilenci olmak yeğidir. Ve sen fakir olmaktansa kabre girmek daha iyidir diyen atasözünü de iyi bilirsin, demiş. Ve böyle düşünerek kılık değiştirip fark edilmeksizin sarayının gizli bir kapısından çıkıp gitmek için akşamın olmasını beklemiş. Eline bir baston alıp yola koyulmak üzereyken her şeyi gören, her şeyi işiten Tanrı babasının son sözlerini ve önerilerini aklına getirtmiş. Çünkü babası ölmeden önce onu çağırtarak birçok başka şeyler arasında ona, ve özellikle oğlum, unutma ki eğer bir gün baht sana sırt çevirirse, evrakların bulunduğu çekmecede bahtın her darbesine karşı seni koruyacak bir hazine bulacaksın, demiş bulunuyormuş. Zeyn, belleğinden tümüyle silinmiş olan bu sözleri yeniden hatırlayınca gecikmeksizin evrak çekmecesine koşmuş ve onu açmış. Ama iyice kurcalayarak baktığı, kağıtları alt üst ettiği ve devletin salnamelerini arayıp taradığı halde o çekmecede ne altın, ne altın kokusu, ne gümüş, ne gümüş kokusu, ne mücevher, ne değerli taş, ne de uzaktan yakından bu şeylere benzeyen herhangi bir şey bulmuş. Ve öylesine düş kırıklığına uğramış ki yüreği sıkıntıdan sıkışmış. Ve beklentisinde yanıldığı için iyice kızarak her şeyi alt üst edip devletin evrakını her yana savurmaya ve ayakları altına alıp öfkeyle çiğnemeye başlamış. Ama o sırada ansızın kahredici elleri madenimsi bir şeye dokunmuş. Onu çekip çıkarınca kızıl bakırdan ağır bir çekmece olduğunu görmüş. Çabucak açmış ve içinde babasının mühürüyle mühürlenmiş bir kağıt parçasından başka bir şey bulamamış. Epeyce düş kırıklığına uğramazsa da mührü kırmış ve bizzat babasının eliyle oğlum sarayın filan yerine git. Eline bir kazma alarak ve Allah'ın adını anarak toprağa kaz yazılı bulunduğunu görmüş. Bu kağıdı duyunca Zeyn kendi kendine anlaşılan şimdi de bana işçilerin ağır çalışmasını yerine getirmek düşüyor. Ama madem ki babamın son arzusu buymuş asla itaatsizlik etmek istemem demiş. Ve sarayın bahçesine inerek bahçıvanın kulübesinin duvarına dayalı bir kazmayı eline alarak mektupta tanımlanan ve sarayın altında bir yeraltı dehlizi olan yere gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 721. gece olunca Şehrazat'ın kız kardeşi olan küçük Dünyazat sokulmuş bulunduğu halının üzerinden ayağa kalkmış ve Ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı, zarif ve tazeni içinde zevk verici diye haykırmış. Ve Şehrazat küçük kız kardeşini gözlerinden öperek evet ama bu yüce ve güzel davranışlarla donanmış şah izin verirse bu gece anlatacağım bölümüyle kıyaslanırsa ne değeri var ki demiş. Şah Şehriyar da anlatabilirsin diyerek izin vermiş. O zaman Şehrazat sözünü şöyle sürdürmüş. Genç Sultan Zeyn kazmayı alarak sarayın alt tarafında bulunan dehlize inmiş. Ve bir meşale yakarak onun aydınlığında kazmasının sapıyla döşemeye vurup yoklamaya başlamış. Ve sonunda altı boş bir yerden gelme derin bir ses duymuş. Kendi kendine işte burada çalışmak gerek demiş. Ve sert vuruşlarla çalışmaya koyulmuş. Ve döşemenin dört köşe taşlarının yarısını kaldırdığı halde hazinenin en küçük bir parçasını bile ortaya çıkaramamış. Ve dinlenmek üzere işi bırakmış ve duvara sırtını dayayarak ''Vallahi sen ne zamandan beri Sultan Zeyn, bahtının ardından koşmak zorunda kaldın ve onu kaygısızca, sıkıntı çekmeden ve çalışıp yorulmadan elde edecekken yerin altında arıyorsun. Bilmez misin ki geçmiş geçmiştir ve yazılan yazılmış ve de yerine gelecektir.'' demiş. Bununla birlikte biraz dinlendikten sonra çalışmasını sürdürmüş. Ve birdenbire ortaya beyaz bir taşın çıktığını görmüş. Bunun altında üzerinde çelik bir asma kilit bulunan bir kapı bulmuş. Bu kilidi kazma vuruşlarıyla kırmış ve kapıyı açmış. O zaman bu kapının beyaz mermerden şahane bir merdivene açıldığını ve bunun da tümü Çin fayansı ve billurdan yapılmış olan tabanı ve tavanı ve gök mavisi renkte taşlardan oluşmuş dayanak sütunlarıyla dört köşe bir salona indiğini görmüş. Bu salonda dört sedef seki bulunup her birinin üstünde de kaymak taşından, kızıl somakiden almaşık olarak birbirini izleyen on büyük küp varmış. Bunları görünce Zeyn kendi kendine, şuradaki güzel küpler kim bilir içlerinde ne güzel şeyler saklıyorlar. Belki de rahmetli babam bunların içine eski şaraplar koymuştur. Bunun için bunun sonsuz değeri vardır demiş. Ve böylece düşünerek dört sekiden birinin üzerine çıkmış ve küplerden birine yaklaşmış ve kapağını kaldırmış. O da nesi? Vay canına işe bak. Görmüş ki küpün içi ağzına kadar altın tozuyla dolu. Ve bundan iyice güven duymak için elini pek dibini bulmadan içine daldırmış. Geriye çekince de tümüyle yaldızlandığını ve parmakların ucundan gün ışığı gibi altın tozları döküldüğünü görmüş. Hemen çabucak ikinci bir küpün daha kapağını açmış, onun içinin de altın dinarlar ve her boydan altın sikkelerle dolu olduğunu anlamış. Ve birbirinin ardından 40 küpü de açarak kaymak taşından olanların altın tozuyla, kızıl somakiden olanların da altınla ve altın sikkelerle dolu olduğunu görmüş. Bunu görünce genç Zeyn'in yüreği ferahlamış, içi genişlemiş, titreyip kasılmış ve sevinçten haykırmaya başlamış. Sonra elindeki meşaleyi billur duvar bölmelerinden birine asarak kaymak taşı küplerden birini kendine çekmiş. Ve başından ve omuzlarından aşağı karnının üzerine ve her yanına altın tozlarını akıtmış. O güne kadar hiçbir zevk dolu hamamda yıkanırken duymadığı bir şehvetle altın tozuyla yıkanmış. Ve kendi kendine ha ha Sultan Zeyn biraz önce derviş asasını eline almış dilenerek Allah'ın yollarında gezmeye hazırlanıyordun. Şimdi Tanrı'nın kutsaması başına yağdı. Çünkü bağışlayıcı Tanrı'nın cömertliğinden hiç kuşku duymadan sana vermiş olduğu ilk varlığını olanca ile açıklıkla harcadın. Gözlerin artık kederlenmesin ve tatlı canını sıkma. Kendi yeteneğine ve de seni yaratan Tanrı'nın hiç kesilmeyen verilerine güvenerek yeniden tüketmekten de korkma demiş. Aynı anda bütün öteki kızıl somaki küplere eğilmiş ve içindekileri fayans taşlı salona dökmüş. Aynı şeyi kaymak taşı küpler bakımından da yapmış. Ve altınlar ve altın sikkeler sesli düşüşlerle ve tıkırtılarla yerlere dökülmüş. Ve sesleri porselen zeminde ve uyumlu billur duvarlarda yankılar yapmış. Zeyn de kendini adeta aşkla bu altın yığını üzerine atmış. O sırada meşalenin altında beyaz ve mavi salon mucizevi bölmelerinin parıltısını bu soğuk yangının bağrından kopan şimşek gibi çakışlara ve utkulu alev demetlerine katıyormuş. Genç sultan böylece altın içinde yıkanırken ve yaşamını tehdit eden sefaletin ve neredeyse atalarının sarayını bu yüzden terk etmek zorunda kalışının anısını unutmak için kendini bunun coşkunluğuna kaptırdıktan sonra Üzerinden akan altın tozlarıyla ayağa kalkmış ve artık sakinleşerek babası Şah'ın böyle yer altını kazıp hiçbir sarayda bulunduğunu işitmediği bu salonu gizlice inşa ettirmesine şaşarak üstün bir merakla her şeyi incelemeye koyulmuş. Dikkatli gözleri sonunda bir köşecikte iki billur sütun arasında evrak dolabındakine her bakımdan benzeyen ama daha da küçük bir çekmece bulmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.